Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir haftaya bakış programı ile karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta gelişen olayları ele alıp onları değerlendirelim istiyoruz. Aslında geçen hafta Clubhouse'daki oturumlarda pek çok konuyu ele almış idik. Özellikle bu TODEX'in ve Bitcoin diye kuruluşların yol açtığı olayları değerlendirmiştik. Bir borsa faaliyeti olarak blockchain'in dışında bir farklı mesele olarak ele alıp bunları tartışmıştık. Burada bunları bir daha ele alalım istemiyoruz. Onun yerine dün geceden başlayan ABD Başkanı'nın Erdoğan'la görüşmesi var telefonla. Hemen arkasından da Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 24 Nisan'da yani bugün soykırım olarak Ermeni meselesini açıklayacağını ilan etmişti. Biz bu kaydı yaparken henüz resmi açıklama gelmemişti ama bu açıklamanın artık yapılacağı netleşmiş idi. Biraz bunları ele alacağız. Tabii bununla ilgili olarak mı değil mi onu da bilmiyoruz ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Kuzey Irak'a yönelik önce hava akını şeklinde sonradan da kara birliklerinin de bir operasyonun yürüttüğü, sınırı aştığı şeklinde gelen bilgiler var. Bunları değerlendireceğiz. Arkasından da Türk Tabipler Birliği'nin açıkladığı datalar var. Ölüm dataları. Bununla ilgili de bir değerlendirmemiz olacak. Tabii Merkez Bankası Başkanı'nın 4 televizyon yayınının aynı anda tekrarladığı, yayınladığı bir canlı yayında açıklamaları var. Belki bir miktarda ondan da söz ederiz. Evet, uzun süre sonra 100 gün olmadan Biden, ABD Başkanı Erdoğan'ı aradı dün. Meğersem ABD Başkanı'nın ilk 100 günde aradığı isimler önemli kişiler arasına giriyor imiş. Bizimki de işte 90 gün olmadan arandı. Dolayısıyla önemli kişiler sınıfında olduğumuzu böylece bir kez daha anlamış olduk. Görüşmede çok fazla bir şey ilk başta çıkmadı. Kamuoyuna ilk açıklamalarda denildi ki işte ikili meseleler falan görüşüldü. İki lider yüz yüze görüşmeyi Haziran ayında Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi toplantısında yapacaklar şeklinde bir açıklama oldu. Arkasından yavaş yavaş haberler gelmeye başlandı. Aslında o kadar olumlu geçmediği, tartışmalı olduğu konuşmanın şeklinde. Bunun akabinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı resmen bu Ermeni meselesinde soykırım kelimesini kullanacaklarını ifade etti. Bu durumda anlaşıldı ki evet o konuda konuşulmuş iki devlet başkanı arasında. Buradan başlayalım. Evet.
Sonuçta yavuklular birbirine kavuştular, sonra birbirlerine haberdar oldular yani. Heyecanla bekleniyor olan telefon nihayet geldi diye sevinelim. Ben tabii şeyleri bilmiyorum yani 3 ayı geçti diye biliyorum.
Yok, göreve başladığı 20 Ocak'ta başlıyor ya. Dolayısıyla yani 20 Ocak, Şubat, Mart, Nisan.
Tamam, 3 ayı geçmiş oluyor yani.
Yok, 3 ayı geçiyor, 100 günü geçmiyor.
Bu tabii önemli. Evet. Önemli adam ve mevzularını falan da çok severim ben yani böyle. Çok önemli insanları çok severim. Önem sıralarını çok severim. Evet. Türkiye her durumda ağırlığı ciddi oranda erozyona uğradı. Her anlamda. Dünyanın her yerinde ağırlığı ciddi oranda erozyona uğramış bir ülke son dönemde. Biz bu işin bir türlü dengesini tutturamadık gibi görünüyor. Yani 2002'den sonra Türkiye'nin dünyadaki itibarı yükseliyor idi. Uzunca bir sürede ciddi şekilde yükseldi yani bir ülke olarak.
Evet.
Hatta Cumhurbaşkanı'nın şahsını çok önemsiyor, şahsı olarak konuşuyor filan falan ama tabii teknik olarak Cumhurbaşkanı'nın şahsının bir ehemmiyeti yok. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarıyla orantılı olarak itibar kazanıyor, kaybediyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı itibarıyla orantılı olarak itibar kazanıp kaybediyor. Türkiye öyle veya böyle muhtelif sebeplerle itibarı yükseliyor olan bir ülkeydi. Model ülke, rol model gibi, ülke, evet. Kabul edilen bir ülkeydi ve şimdi kimsenin itibar etmediği bir ülke haline geldi. O itibar yükselirken itibar gösterenler nedense emperyalistler, işte dış güçler falan değildi. İtibar düşerken birdenbire kötü oldular. Evet. Kimse kendisine dönüp bakıp ya acaba benden mi kaynaklanıyor bu dış güçlerden kaynaklanmıyor mu acaba diye bakmıyor yani. Hikayelerin başka yerde dönüyor olduğunu farkındayız da sonuçta yani bu olayla ilgili bir tespitte bulunmamız gerekecek olursa yani itibarımızın ciddi oranda düştüğünün göstergesini yaşadık. Yani bugüne kadar Amerikan başkanları Türkiye'deki muadillerini aramak için bu kadar beklemiyor idiler yani.
Evet, buna karşı iktidar yanlarının bir tezi var. Onlar da diyor ki evet, Batı ile mesafemiz açıldı, Amerika Birleşik Devletleri ile aramız bozuldu. Ama buna karşılık Türkiye kendi bölgesinde etkinliğini artırdı. Bir küçük bir ülkeden bölge gücü bir ülke haline geldi. Özellikle de askeri etkinliği çok yükseldi. Bu da aslında Türkiye çok şey kazandı anlamına gelir deniyor.
Türkiye'nin bölgedeki itibarı da çok yüksekti. Yani 2007, 2008, 2009'a geldiğimizde bölgedeki itibarı da çok yüksekti. Şimdi bölgede de itibarı falan yok. Sonuçta bölgedeki liderler açısından yok zaten de. Bölgede de papaz olmadığımız herhangi bir siyasi irade yok. Ama ayrıca toplumlar nezdindeki itibarı da ciddi oranda erozyona uğradı. Bunları böyle hani bölgesel güç olduk falan hikayeleriyle soslayıp bize kazıklamaya çalışanlar kendileri de biliyorlar. Yani söylerken yalan söylediğini bile bile yalan söyleyip, bizim onu bildiğimizi de bile bile yalan söyleyip, bunu da böyle üst perdeden, bir de hani tehdit ederek söyleyen bir heyet var. Bir kısmı gazetelere, bir kısmı işte siyasi kadrolara, bir kısmı idari kadrolara yerleştirildi ve yüzümüze baka baka yalan söyler. Onlar da biliyorlar yani bizim itibarımızın erozyona uğradığını. Silahlı güçle de itibar olmaz. Böyle hani gidip bir sağda solda birilerini dövebiliyorsun diye de muhtemel olmazsın yani. Hani güçlü olursun, korkulan bir şey olursun.
Etkin hale gelmiş oluyorsun.
İkisi arasında fark var yani. Sonuçta sana, senden korktuğu için, onu dövebileceğin için saygı gösteriyor, saygılı davranıyor olan birisiyle sen bir şeyleri doğru dürüst yapıyorsun, bir şeyleri biliyorsun, onun bir takım problemlerini çözebiliyorsun diye saygı gösteren birinin arasında bir fark var. Benim açımdan çok net olarak, ben yani geçen gün kendi blogumda da yazdım yani. Osmanlı dünya için bir mana taşıyan bir entiteydi. Sonra bu manasını kaybetti. Kaybettikten sonra da ağır ağır erozyona uğradı yani. Kendi kendisine bir takım hikayeler yeniden üretip gitmiş olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti dünyada bir mana taşıyan bir şeydi. Şimdi öyle değil. Değil yani, Türkiye'de yaşayanlar için de değil, dışarıdan birileri için de değil. İhtiyaç duyulan entite olmak, ihtiyaç duyulan özne olmak çok özel bir şeydir. Biz birilerine itibar ediyor isek ihtiyaç duyuyoruz yani. Bize de ihtiyaç duyulması iyi bir şey olurdu. Kimsenin bize ihtiyacı yok. Bu çok acıklı bir hal. Yani hem acıklı hem çok tehdit edici bir hal. Ama biz başka mevzular konuşuyoruz, başka mevzular tartışıyoruz yani.
Evet, yani bu şimdi soykırım demiş olması neyi değiştirecek? Türkiye'deki ABD'ye karşıtlığı bir miktar daha artacaktır. Gerçi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eski Türkiye yok artık deyip hak ettiğiniz cevabı alacaksınız şeklinde bir değerlendirmesi var ilk elde. Ama muhtemelen biraz işler karışacaktır Amerika ile Türkiye arasında. İşte belki buna karşılık Türkiye hem gündemi biraz değiştirmek hem de zaten öteden beri hazırlığı olan Kuzey Irak'ta işte bu Sincar bölgesine kadar gidebilecek bir operasyon hazırlığı yapıyor idi. Bir operasyon başlattı. O mudur değil midir? Tam ayrıntıları henüz bilmiyoruz ama bir operasyon başladı.
Yani ben tabii operasyon hakkında senin elinde de yeterince malumat henüz yok yani. Ama içeride çok sıkışmış olan bir Erdoğan var ve çok uzun süredir biz biliyoruz ki aslında Türkiye'nin kaynakları, iktisadi kaynakları, askeri kaynakları, itibar kaynakları, aklına ne geliyorsa sosyal kaynakları Erdoğan'ın koltuğunu koruması, oradaki pozisyonunu koruması için seferber edilmiş durumda. Yani işte bu hani 128 milyar hikayesi bunu çok somut bir göstergesi. Bir dünya tasavvuru var ve bu dünya tasavvuruyla memlekette iktidar sahibi olduktan sonra memlekete vaziyet ettik. Sonra da başarısız olduğu zaman bu başarısızlığını gizleme ihtiyacı hissettiğinde her şeyi, Türkiye'nin bütün kaynaklarını kullanabiliyor yani Erdoğan. Benim açımdan ilk intiba olarak konuşuyorum. Benim açımdan yani evet, şimdi çok kötü yumruklar aldık. Bir etrafa çeki düzen vermemiz, birilerinin konuşmasına falan mani olabilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Yani en kestirmesi bunun. Bir dış macera ve işte o dış macerada da bir güç gösterisi. Bana ilk anda bu iş böyle görünüyor yani. Öyle uzun süredir hazırlık yapılıyordu falan. Hiçbir şey için hazırlık yapıldığını düşünmüyorum. Türkiye'de hiç kimsenin hiçbir şey için hazırlık yaptığını düşünmüyorum yani artık. Yani burada şey, Türk Tabipler Birliği'nin tweetinde konuşalım istememin arkasında yatan şey bu. Ya yani bu kadar, yani bu dünya nasıl bir dünya, nasıl işliyor bu dünya? Bu dünyada işte sen buradan bir para harcayıp işte bir kilo zeytin aldığın zaman bu aslında hangi yollardan neleri tetikliyor, işte enflasyona ne etki yapıyor, zeytin üretimine ne etki yapıyor, oradan tarım sektörü üzerinden işte Bulgaristan'a ne etki yapıyor falan. Bütün bu hikaye nasıl çalışıyor hiç merak etmeden, yani böyle ham, abuk sabuk karşıtlıklar üzerinden, ben kazanıyorsam birileri kaybediyordur, onlar kazanıyorsa ben kaybediyorumdur gibi abuk sabuk, saçma sapan, bak ben de gördüm, öğrendim, ben de yapabilirim filan gibi akıl yürütmelerle her şeye bulaşıyor olan bir tuhaf kitle halini aldık biz. Benim bildiğim kadarıyla ben çocukken, büyürken, büyük ailelerin hepsinin içinde şöyle uyanık insanlar var. Bak biz burada hani okuyoruz, ediyoruz, çalışıyoruz, şunları yapacağız, sonra işte şöyle olacak, oradan şu okula gideceğiz, şöyle bir diploma alacağız ve şöyle bir hayatımız olacak falan diye okuyoruz. İşte annemiz saçını süpürge ediyor, babamız falan, ama orada dayım, burada amcam falan filan. Ya bunlar hikaye, ben biliyorum bunun kestirme yolunu değil. İşte evdeki acemalısını okutup bir şeyler kestirmeden bir şeyler yapmaya kalkarlardı. Her ailede vardır böyleleri benim bildiğim kadarıyla. Yani ben gördüm, öğrendim. Sizinki gibi değil hikaye. Ben biliyorum bu işin nasıl olduğunu filan zanneden, üç kuruşluk aklı olan zevzekler vardı. Şimdi Türkiye tamamen bunların eline geçti. Yani her alanda bunların eline geçti. Sadece iktidar mensupları değil yani. Herkes böyle bu hale geldi. Herkes komplo teorilerine tiryaki edilmiş toplumda zaten bütün bunlara çok angaje oluyor. Bu Ermeni soykırımı açıklamasını Biden'ın kabul et, yani Biden'ın bunu zikretmesinin ne manası olur? Hiçbir manası olmaz. Yani şimdiye kadar zaten bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu söylemişti. Kalan herkes söyledi. Amerikan Kongresi de söyledi yani. Benim açımdan hikaye şöyleymiş. Yani başkalarının siyasi heyetlerinin tartışıp karara bağlayabileceği bir şey değil. Teknik olarak bakarsan ne Fransız Meclisi'nin ne Amerikan Kongresi'nin haddine değil yani. Ya nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haddine değilse bazı şeyler de bunların haddine değil. O yani haddine olmadığını bu işi yapanlar bilmiyor mu? Biliyor. Biden niye bunu yapıyor? Yani işte karşılıklı bir maç var ve senin canını buradan yakabileceğini biliyor. Sen canının buradan yanmasını engellemiş olsaydın bunun hiçbir kıymeti olmayacaktı. Engelleyememişsin. Dolayısıyla şimdi oturup bunu düşünmek gerekiyor. Niye bizim buradan canımız yanıyor? Ya da bunu nasıl canımızı yanmaz hale getirebilirdik? Biz kendimizde ne yapabilirdik? İşte bu düşünülmedi Türkiye'de. Vay o bunu söylemesin diye bir yana rüşvetler verildi. İşin bir tarafı bu. İkinci tarafı yani işte Biden niye bizim canımızı şimdi yakmak istiyor? Yani niye şimdiye kadar ki Amerikan başkanları canımızı yakmamak istiyordu da şimdiki yakmak istiyor? Evet yani sonuçta şimdiye kadarkiler canımızı yakmak istemiyorlardı. Bizim kara kaşımıza, kara gözümüze falan bizi çok sevdiklerine falan değil yani. Bize ihtiyaçları vardı. Şimdi yok yani. Görünen tablo bu. Yani bu işi yapıyor olanları meşru falan görmüyor olduğum herhalde bellidir değil mi? Yani
evet.
Demiş oldum ki çünkü haddi ne değil. Haddi ne değil. Bu eğer son tahlilde bir şey ise bizimle Ermeniler arasında bir mesele. Yani Amerika'nın, Fransa'nın şunun bunlara da çıkması gerekir. Yani. Onları ilgilendiren bir hadise değil. Sevmediğim hikaye ama yani ben de sizin Cezayir'de, Rodezya'da, işte Guatemala'da, Vietnam'da neler yaptıklarınızı kararlaştırmaya kalkıyor muyum yani? Bu bir güç meselesi değil mi yani? Bu görünüyor ve bu güç meselesi. Bizim gücümüz olsa biz bunları konuşacağız filan, böyle tehdit edeceğiz. Onların canını yakmaya çalışacağız. Ve bu hikayenin içinde görünüyor olan iki tane şey var. Yani birincisi bizim canımızı yakmak istiyorlar artık. Yani bu kötü bir şey. Canımızın yanmasını istiyor olmaları birilerinin, yani bunu istiyor olmaları kötü bir şey yani. Olay buradan nereye doğru gider? Yani sonuçta bu bir güç meselesi. Tekrar aynı noktaya dönüyorum. Bu bir güç meselesi ve evet bunu referans gösterip yarın ya biraz daha canını yakalım Türklerin deyip bu sefer uluslararası mahkemeler kurmak vesaire gibi işler yapabilirler mi? Yapabilirler. Yani ama bunu uluslararası hukukta bunun yeri yok falan demenin manası yok. Ya bütün bunların hiçbirisinin bir manası yok. Ama yapılıyor yani. Yapıldı mı canın yanıyor. Yarın da onları yaparlar. Burada esas hikaye işte muteber bir ülke olacaksın. Bunları sana yapmak istemeyecekler. Yapmak istemeyecekler yani sen...
Yapamayacaklar ya da o ihtiyaçlar öyle denk geldiği için.
İkincisi güçlü olacaksın. Bunları sana yapamayacaklar. Şimdi senin o kadar güçlü olman mümkün değil. Kapasiten bu değil. Yani kapasitenin sınırları var. Herkesin kapasitesinin sınırları var. Senin kapasitenin de sınırları var yani. Yani sen bir Rus uçağı düşürdüğün zaman o uçağı düşürebiliyorsun. Ama arkasından gelebilecek olanlardan korkunla 6 ay olmayacak taklalar atmak zorunda kalıyorsun. Yani şimdi kalıyorsun kardeşim, bak ben söylüyorum diye olmuyor bu iş. Sen kendin 6 ay her cümlede bir yığın abuk sabuk şeyler yaptın ya. Ya vanayı kapatırlarsa tezek yakarım falan gibi abuk sabuk laflar etmek zorunda kaldın. Bak elinde doğalgazın yok. Doğalgaz konusunda şöyle bir şeyim var, bağımlılığım var. Tabii kapasiten bu yani. Bu kapasiteyi küçümsemek falan filan değil. Kapasitenin ne olduğunu bilmek mühim yani. Herkesin kapasitesinin sınırı var. O sınırı bilmeyen enver olur işte. Kapasitenin sınırını bilmezsen, bir dünya savaşına hazırlıksız girersen, ondan sonra da işte 100 yıl senin torunların o pisliği temizlemek zorunda kalır. Ha, senin torunlarının bir kısmı senden kahraman imal eder. Salakların bir kısmı senden kahraman imal eder. Eder yani, ama sonuçta 100 yıldır biz Enver'in salaklığının faturasını ödüyoruz. Hani dün Clubhouse'a da söylemeye çalıştım. Biz Birinci Dünya Savaşı'na girmek zorundaydık. Çünkü savaş bizim için, bizim topraklarımızda ve bizim topraklarımız için yapılıyordu büyük ölçüde. Girmek zorundaydık ama buna böyle bodoslama girmeyip, şeyde Sarıkamış'ta falan çocuklarımızı telef etmeyip efendice savaşı kaybedebilirdik ve o milli mücadeleyi yapmadan, o topraklarda yapmak zorunda kalmadan o topraklarda hükmümüzü sürdürebilirdik. Osmanlı'yı kendimiz efendice derdest edip filan, yani derdimi anlatabiliyor muyum? Yani birçok toplum savaş kaybetti. Bizimle beraber Avusturyalılar da savaş kaybetti. Milli mücadele yapmak zorunda kalmadılar yani.
Almanya da kaybetti.
Evet. Yani sonuçta bunu edebiyle kaybetmek de mümkündü. Ama kapasitesini yanlış hesaplamış. Orada hilafet kurumuna bilmem şu kadar mana yüklemiş. Burada işte Rusya'nın kapasitesini yanlış hesaplamış. Abuk sabuk maceralara girişmiş. Toy çocuklar yüzünden telef oldu. Şimdi kapasite ciddi bir şeydir ya. Senin kapasiten bu şartlarda bu dünyaya meydan okumaya yetmez. Yani şimdi Irak'ta bunları yaparsın. Birilerinin ayağına bastığın zaman gelip senin Ankara'nın göbeğinde bomba patlatırlar. Onları da birilerine yüklersin falan ama sonuçta bizim çocuklarımız ölüyorlar yani. Biz ölüyoruz yani. Bu bizim kapasitemizi aşan bir macera. Şimdi buradan şu söylenebilir ve ben de katılıyorum. Evet, bundan önceki heyetler de bizim kapasitemizi azımsıyorlardı. Yani imkanlarımızı vesaireyi doğru dürüst kullanmıyorlardı. Çok fazla kompleksli bir tutumları vardı. Tamam. Ama yani bu ifratla tefrit arasında bir yer yok mu ya? Yani doğru dürüst bir, bizim COVID'le mücadele ederken kapasitemiz ne olabilir? Yani kapasitemiz nedir? Bunu ölçmenin bir yolu var kardeşim. COVID ne olduğunu ölçmenin bir yolu var. Yani burada da yanılabilirsin, senin kapasiten hakkında yanılabilirsin.
Kaldı ki 2000'lerin başında, yani AK Parti iktidara geldiğinde en azından 2013'e kadar kapasitesini düzgün kullandı ve epeyce bir mesafe kat etti. Özellikle Batı ile olan ilişkilerinde ve itibar kazanan bir ülke de oldu. Hem bölgede hem Batı nezdinde pasaportu imrenilen bir ülkeydi yani.
Evet, sonuçta senin demin söylediğin güzelce özetlemiş oldun. Yani bölgede itibar kazanmak için Batı'da itibar kaybetmen gerekmiyor ki. Bizim her yerde birden itibarımız yükselebiliyordu. Her yerde birden düşüyor. Bölgede Erdoğan geziye çıktığında peygamber gibi ağırlanıyor iken Amerika'da da itibarı yüksekti. İngiltere'de de yüksekti. Rusya'da da yüksekti. Ya temel mesele bu itibara hassasiyet göstermekti. Ama zaten itibarla işi olmayan bir heyetin eline düştük yani. Zaten kendileri itibarsız. Yani kendi itibarlarını, Erdoğan'ın karşısındaki kendi itibarını hesaba katmayan bir takım adamlar ya da toplum karşısında kendi itibarını hesaba katmayan bir takım adamlar işte böyle televizyonlarda çıkıyorlar, konuşuyorlar, abuk sabuk tehditler üzerinden korkuyu itibara tahvil etmek gibi, ya yani itibar ikame etmek korku üzerinden bir iş yapılıyor. Bu iş sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir. Nereye kadar? Yani hepimiz öldürülene kadar, hepimiz hapse tıklanana kadar sürdürülebilir. Zaten Türkiye'nin de istatistikleri içinde en istikrarlı olan dolara karşı Türk lirasının değer kaybı, bir de şey, hapishanelerdeki insan sayısı. İstikrarlı içinde artıyor yani. Yani hepimizi içeri atabilirler sonuçta. Yapabilecekleri şey budur yani. Yani sonuçta şimdi bizim içeri atılmamızı meşrulaştıracak olan bu gazetemsi şeylerde kalem oynatan zevzekler de dahil hepsini de içeri atarlar sonuçta. Onlar da bu işin farkında mıdırlar? Farkındadırlar yani. O kadar, yani o kadar kafaları çalışıyordur. Çünkü ruletin kimde duracağı belli değil. Dün el ele kol kola oldukları insanları bugün içeri atıyorlar. Biz bak kardeşim, bunlar kötü adamlar dediğimiz adamlarla el ele kol kolaydılar. Şimdi içeri atıyorlar. Yarın Şimdi el ele kol kol olduklarını içeri atarlar vesaire. Yani ama bunun başka yolu yok. Yani demeye çalıştığım şey bu gidişatın başka bir varacağı bir yer yok. Yani.
Yok.
Türkiye itibarsız insanların itibarsızlaştırdığı bir ülke ve biz nelerle uğraşıyoruz yani.
Şimdi bizim hemen kuzeyimizde bir Ukrayna krizi ve Karadeniz krizi var idi. Uzun süre devam etti, bir ay kadar. Ama en son geldiğimiz noktada şöyle bir şey oldu. Bütün ABD Başkanı katil demesine rağmen, işte Avrupa ile ABD ittifak etmesine rağmen, işbirliği NATO'nun harekete geçmesine rağmen Putin sonuçta bir şekilde gerilimi düşürmeyi başarmış oldu. Askerlerini, sınırdaki askerlerini geri çekti. Karadeniz'de bir tatbikat yaptı. Sonra Karadeniz'de kendi limanlarını şimdi 6 aylığına hem savaş hem yük gemilerini de kapattı. Ama bunun karşılığında mesela iklim zirvesine çağrıldı. 2 gün süren iklim zirvesinde bir de konuşma yaptı. Hem de konuşması Macron'un konuşması kesilerek ona verildi. Sonradan teknik hata falan denildi ama Macron da uzatmıştı konuşmasını. Tam da ona karşı bir jest gibi anlaşılabilecek diplomatik dilde tutum ve tavırla karşılanmış oldu. Büyük oranda gerilimi düşürmüş ve başka bir alana kaymış oldu kısa bir süre içerisinde. Biz bakalım bu Ermeni meselesini bu kadar kısa süre içerisinde atlatabilecek miyiz? İstersen
şimdi,
burada...
Yok, şimdi burada izin ver. Çok gevezelik ettik ama asıl belki bunu şöyle ifade edebilirim yani. Rahmetli oldu. Sabancı'da çok üst düzey seviyeye gelmiş bir meslektaşım vardı. 2007-2008 gibi olabilir yani. Belki daha bile erken bir yazı yazmıştı bizim kendi iç yazışma şeyimizde yani. Onu bulamıyorum şimdi. Bulsam aslında çok ibretlik bir yazıydı. Ve benim açımdan da Türkiye'nin halini ve istikbalini en güzel gösteren yazıydı. Sahiden en güzel gösteren yazıydı. Yazının ana fikri şöyle bir şeydi. Yani Erdoğan'ın işte ben çocukken bayat simitleri alırdım. Annem onları buharda ısıtırdı. Sabahleyin onları taze simitmiş gibi satardım. Ticaretten anlarım deyip bu misali verip ben ticaretten anlarım. Böyle hani Türkiye'nin menfaatlerini herkesten iyi korurum. Zımnen hani bu monşerlerin yaptığı gibi yapmam mı falan böyle anlatan bir röportajı üzerine yanmışız biz diyen bir yazısı vardı ve orada şunu anlatıyor. Yani biz şimdi Sabancı olarak diyelim ki işte filanca kuruluşa, uluslararası kuruluşa yani ortak olacağız bilmem işte ya da Lhasa'ya, Lhasa'nın belli hisselerini işte birilerine satacağız, uluslararası bir kuruluşa satacağız. Bunların pazarlıkları yapılacağı zaman derdi yani işte Sabancı'da bu işi en iyi yapacak kimlerdir? CV'lerinden bilmem şu kadar tarama yapılır. Ondan sonra onlar seçilir, bir grup seçilir, onlarla mülakat yapılır. Küçültülür liste. Sonra onlara işte müzakere teknikleri konusunda bilmem ne kadar zaman eğitim verilir filan. Anlatabiliyor muyum? Sonra bu müzakereler başlar. Bu da işte 6 ay sürer yani. Bir tür sinir harbidir yani karşılıklı. Yok bu işte 322 milyon dolar mı olacak yoksa 318 milyon dolar mı olacak? Buna karşılık şunu da verecek miyiz? Yok ver şunu mu alacağız filan diye. Bu işler o kadar kolay değil. Simit satmaya benzemiyor. Yani bir şirketin el değiştirmesi, hisselerin el değiştirmesi bile o kadar kolay değil. Bu uluslararası ilişkilere böyle bakacaksak yanmışız biz diyen meale. Ama benim şimdi özetlediğimden çok daha güzel bir metin. Tam da bu yani. Bu şark kurnazı kafası, yani kasaba kurnazı kafası. Şimdi Putin'le Erdoğan birbirine çok benzeyen insanlar. İkisi de kendi ülkelerinin monarkları teknik olarak. Dünya seçilmiş monarkları yani. Ve fakat Putin'le Erdoğan'ı ayıran temel şey burada işte. Putin sahiden devlet kademelerinde itişe itişe ve yetişe gelmiş, aradan sıyrılmış bir marifet sahibiymiş, bir maharet kazanmış ve kapasitesini çok iyi biliyor. Hiçbir boşluğu atlamadı. Yani Rus uçağını düşürdük, ondan bir Suriye hikayesi çıkarttı. Tedavülden kalkmıştı yani. Oradan İran'a şunu verdi, şunu aldı filan, bize şunu verdi, bunu aldı ve yani bizimkiyle Putin'in arasındaki ikisi de benim açımdan olumsuz ama ikisinin arası temel fark görülüyor yani. Adam bu işi biliyor kardeş. Şuradan da biliyoruz yani. Sonuçta sen buradan bir hey dediğin zaman çok nadiren Putin konuşuyor. Yani Rusya ile ilgili bir şey konuşulacaksa sen Lavrov'dan duyuyorsun işte orada bilmem hangi kadın konuşuyor. Şurada bir alt düzey bir yetkili konuşuyor falan yani. Adam lafını eskitmiyor yani. Şimdi biz sahiden böyle bir acayip muz cumhuriyeti halini aldık. Ya uzun süredir bu haldeyiz de. Sonuçta adam işte kapasitesini biliyor. O Kırım meselesinde de kendi kapasitesini görmesi gerekenlere gösterdi. Bunu şu manada söylemiyorum. Ha bak ben şu kadar güçlüyüm. Bak benim kapasitem bu buraya kadar. Benim kırmızı çizgilerim şunlar. Şunların hakkında pazarlık yapabilirim. Çünkü kapasitesi düşük yani Rusya'nın. Bunu Putin de biliyor. Putin'in hasımları da biliyor. Kapasitesinin ne olduğunu biliyor. Bizimki bilmiyor yani. Bilmeden ben Rusya'ya şunu veririm. Yani işte uyanıklık yapacak. Yani şurada Rusya'ya bunu verecek. Suriye'de şunu verecek. Ukrayna'da bunu verecek. Ya da Suriye'de bunu verip Ukrayna'da şunu alacak. Ondan sonra işte Irak'ta şöyle davranıp Amerika'ya bunu verecek falan böyle şart mı? Ya senin karşındakiler senden aptal mı ya? Ya senin yanında yamacında o sarayda beslediğin 1100 tane adam bile senden aptal değil de senden aptal görünmek zorundalar. Sen bu adamları nasıl aptal yerine koyuyorsun yani? Yani sonuçta bu bizi böyle sahiden gezdirip gezdirip aç döndürüyorlar. Yani her yerden biz dayak yiyip çıkıyoruz. Sonra da buradan bir kahramanlık hikayesi veya hani kahramanlık yazılamayacak duruma geleceğiz. Ama hepsi bize saldırdı. Tabii sen saldırıyorsun. Yani sen şimdi burada Mısır'a, şurada İsrail'e, orada Yunanistan'a, burada Rusya'ya, burada Amerika'ya saldıracaksın. Sonra bunlar sana saldırmayacaklar. Sana bunlar bir şey yaptıkları zaman ama saldırıyorlar. Saldıracaklar tabii. Sen abuk sabuk işler yapıyorsun. Yani biz yapıyoruz yani. Bana da bize böyle, bana bütün bunlar... Türkiye'de yaşadık yani işte 65 yaşında Türkiye'de geldik alışığız ama ya böyle yani Mevlüt Çavuşoğlu çapında bir adamın bana beni aptal yerine koyması falan gibi şeylere katlanamıyorum yani. Ya da şu yeni aile bakan ya kimsiniz siz ya? Kaç kuruşluk insanlarsınız ya?
Neyse bizim yöneticilerimiz şu anda iş başına gelmiş, demokrasiyle seçilmiş ve seçilmiş kişinin atadığı insan isimler diyelim. Buradan istersen Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarına geçelim. Bu 128 milyar meselesi üzerinden devam etmiş oluyoruz. Aslında orada muhalefet bir 128 milyar nerede sorusunu gündeme taşıdı. Bir şekilde bu tuttu, gündeme oturdu. Bunu herkes kendi şekilde, anladığı şekilde bir geyini yaptı ya da sosyal medyada hep kullandı. Ve hükümeti de suçlamış oldu. İktidar da suçlandığını düşünerek bir savunma gerçekleştirdi. Önce Erdoğan bir savunma yaptı ama o da ikna edici olmayınca Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yeni başkanı diyebileceğimiz isim çıktı ve uzun teknik açıklamalarda bulundu canlı yayında. Bu canlı yayında 4 televizyon kanalı tarafından yayınlandı. Burada rezervler kaybolmadı, yer değiştirdi diye bir açıklaması var. 128 rakamını biz kimseye söylemedik, bunu nereden çıkardınız, bu bir algı operasyonudur gibi şeyler söyledi. Pandemi krizinde kimsenin burnu kanamadan biz çıktık, yani ekonomik olarak buradan kimseye zarar görmeden biz çıktık. Bunu da biz Merkez Bankası olarak iyi yönettik demeye çalıştı. Türkiye'nin yıllardır 120 ton altını vardı, şimdi bu 720 ton altına çıktı. Bu büyük bir başarıdır dedi. Şu an 90 milyon dolar brüt rezervimiz var dedi. Merkez Bankası olarak verdiğim rakamlar nettir ve doğrudur diye bir açıklama yaptı. Gerçi muhalefet ve bazı uzmanlar bu açıklamalardan mutmain olmadı, memnun kalmadı. Şimdi önümüzdeki günlerde muhtemelen pek çok eleştiri gelecektir. Benim burada esas dikkatimi çeken teknik bu açıklamaların ötesinde muhalefet ve Merkez Bankası'nın bu 128 milyar doların ne yaptığını konuşmak için bir önerge vermiş idi. Merkez Bankası gelsin, yetkilileri bize bir izahta bulunsunlar demişlerdi. Reddedildi bu önerge iktidarın milletvekilleri tarafından. Bir, meclis eğer 128 milyar dolar nereye gitti, Merkez Bankası'nın bu parası bir tartışma varsa bunu tartışamayacak, konuşamayacak ise meclis ne iş yapar sorusu var. İki, madem kamuoyunun önüne çıkabiliyordu, Merkez Bankası eskiden çıkmazdı, fazla konuşmazlardı, sorulara cevap verebiliyor. Milletvekillerinin sorularını cevap vermekten niçin kaçınıldı? Bu açıdan esas itibariyle ben değerlendirdim. Geç kalınmış bir teknik savunma gibi geldi içeriğinden ayrı olarak.
Ya niye? İçeriği tam bir rezillik. Ama senin sorduğun sorunun cevabı çok net. Yani orada sorulara cevap verdi dediğin aslında kendisinin verdiği çok sorulara cevap veriyor. Meclise çıkarsa, meclisin karşısına çıkarsa soruları kontrol edemeyecek. Yani uyanıklar ya. Her konuda uyanıklar yani. Sonuçta millet meclisine hesap vermedik ama millete hesap verdik falan şeyleri bunlar. Aslında ama ana hikaye başka bir yerde duruyor yani. Ana hikaye herhangi bir şeye cevap vermiş değil Kavcıoğlu. Bir cevap verme ihtiyacı hissetmesi, bir de bu konu, bu da konuşsun falan denmesi falan da iktidarın ne kadar darmadağın olduğunun göstergesi. Çünkü Erdoğan'ın açıklamaları, Canikli'nin açıklamaları, işte başkalarının açıklamaları falan birbirini tutmuyor. Kavcıoğlu'nun açıklamaları da bunların hiçbirisini tutmuyor. Burada esas hikayemiz şu. Biz bu videoları çekmeye ta işte mahalli seçimden önce başlamış idik ve o zamanlarda kabaca, bilmiyorum tam olarak hatırlamıyorum, o videolara bakmak lazım. Yani tanzim satışlar, şunlar bunlar gündeme geldiğinde bunları da konuşmuş muyduk? Yani sonuçta orada görünüyordu ki ekonominin bütün kaynakları, bu arada Merkez Bankası'nın rezervleri de siyasi amaçlarla, seçim amacıyla kullanılıyor. Bunlar o tarihlerde tartışılmıştı vesaire falan. Şimdi 128 milyar nerede sorusunu soranlar bunu muğlak bırakmakla, kendileri içinde muğlak mıydı bilmiyorum, muğlak bırakmakla siyaseten iş yapan bir şey gerçekleştirmiş oldular. Geç kalmış ama sonuçta siyasette böyle her şeyi netleştirmek iyi değildir yani. Yani 128 milyar doları kime verdiniz veya işte ne için harcadınız filan, 128 milyar nerede dediğin zaman bu birileri için işte bu yanlış amaçlarla kullanılmış, birileri için bu israf edilmiş, birileri için birilerine peşkeş çekilmiş vesaire filan iması olabilir. Ve bu tür imaları taşıyor olması siyaseten doğru iletişimdir. Ve bu siyasetçilere bunu anlatmakta zorlandım ben ömrüm boyunca. Bu güzel bir misal ya. Yani. Tamam, birincisi bu. İkincisi aslında çıkıp bize durmadan o 128 milyar şurada veya işte o 128 milyarı biz kimseye vermedik, bu takip edilebilir falan deyip durma kardeşim. Asıl sıkıntı zaten oralarda değil yani. Sonuçta biz 128 milyar dolar o evet Merkez Bankası kayıtlarından vesaireden falan takip edilebiliyor. Zaten de takip ettiler. Yani işte iki tane iktisatçı bu meseleyi zaten yıllar önce ortaya koymuş idiler. Yani bir saadet zinciri yaratılmıştı yanlış bir iktisadi kavrayışla, yani iktisadın işleyişi hakkında yanlış kavrayışlarla Türkiye'nin kaynakları doları tutmak için heder edildi. Bu büyük bir miktar, yani sorun burada, çok büyük bir miktar. Yani bunun işte 30 milyar doları o mahalli seçimden önce tüketilmiş ama oradan itibaren buna tiryaki olunmuş görünüyor ve anlamsız bir tezi ispatlamak için 128 milyar heder edilmiş. Net bakiyemiz şu, hem paramız gitmiş, yani hem silahımızdaki mermiler gitmiş hem de hiçbir şey gerçekleşmemiş. Yani bir kuşu uğramamışız karnımızı doyuracak. Dolar yine yükselmiş.
Daha da kötü noktaya gelmiş dolar, evet. Daha da fazla yükselmiş. Yani.
Faizler olağanüstü yüksek. Dünyanın en yüksek faizini veriyoruz, en yüksek faiziyle borçlanıyoruz. Ya ortada ciddi bir fiyasko var. Şimdi böyle karşımıza geçip böyle vay o altın rezervine geçti. Ya hakikaten bunlar, oy ne diyeyim ya. Yani
bir şey demeye gerek yok. Evet.
Ya hikaye belli yani sonuçta. Ya bilim yanlış bir iktisat kavrayışıyla heder edilmiş olan kaynaklarımız var ve ekonomimiz berbat. Heder edilen kaynak da çok büyük yani. Yani ne olduğu da hiç belirsiz değil. Bilmiyor değiliz yani. Kimse bu işlerin en başından itibaren hiç kimse benim bildiğim kadarıyla teknik olarak mevzuyu bilen hiç kimse şunu demedi zaten yani. Siz bunları yandaşlarınıza peşkeş çektiniz falan demedi. Ya ta ben bunları dediğim gibi hani o mahalli seçim öncesi bu tartışmalar yapılıyor idi ve o zaman da kendi kavrayışım buydu. Yani piyasaya döviz aktarıp dolaylı yollardan döviz aktarıp dövizin fiyatını sabit tutmaya çalışıyorlar. Düşük tutmaya çalışıyorlar. Yükselebilecek, yani yükselme eğiliminde dövizi baskılıyorlar. Yani bu falancaya para vererek, dövizi filancaya vererek olmuyor. Yani yandaşlarına vererek değil yani. Piyasaya döviz arz ederek. Sonra bunun zaten şey tartışmaları çıktı. Yani Londra borsalarında işte Türk lirasını sıkıştırmaları vesaire falan. Yani bunlar zamanında konuşuldu zaten. Ama buradan şimdi bir şeye daha işaret edeyim ve kendi mevzuma geçeyim. Ya bak kardeşim, bütün bunlar iki kişinin Merkez Bankası bilançolarını hassasiyetle, o datayı yani itinayla takip edip ya burada bir şeyler dönüyor. Bak bunun normal şartlarda şimdi dövizin şöyle olması gerekiyordu, bu böyle olmadığına göre işte Merkez Bankası'na şunun şöyle olması gerekiyordu ama o da öyle olmadığına göre filan diye data üzerinden kafa yormalarının sonrasında anladık biz ta o tarihlerde bu olayı. Elimizde data vardı. O datayı, datadaki tutarsızlıkları vesaireyi falan bize söyleyen birileri vardı. Daha başka yollardan birileri de söylemişse onlara ben kendi hesabıma itibar etmemiştim. Ne zaman datayı gördüm, Mürümekçi'nin datalarını gördüm. Oradan itibaren bir dakika falan oldu. Zaten oradan itibaren de diğer ekonomistler o dataya yaslanarak bir şeyler söylediler, söylemeye başladılar falan. Şimdi ben biliyorsun aylardır. Ya kardeşim bu fazla ölümler ne kadar? Nerede?
Evet, evet. Bu başından beri merak ettiğimiz konuydu. Bir türlü çıkmıyordu. Niye vermiyor? Hatta bu CHP belediyeleri bu ölüm rakamlarını niye bize duyurmuyorlar düzenli olarak diye. Hadi iktidar vermiyor. Bir maksadı var kendine göre. O vermeyebilir, bir nedeni olabilir. Ama niye muhalefet vermiyor diyordik. Ama tam bu dediğimiz bu sırada bir datalar geldi. Aslında ben bunları görünce ha bak ilk defa galiba bir ölüm rakamları bize veriliyor dedim. Ama öyle değilmiş.
Ya şimdi Türk Tabipler Birliği diye koskoca bir organizasyon var. Twitter'ında durmadan bu salgın yönetimi hakkında üfürüyor da üfürüyor yani. Şöyle yapılması gerekir işte. Varyantlar hakkında kitaplar yazmışlar. Çarçurt böyle çok marifet, matah işler yapmışlar gibi kendilerini pazarlıyorlar. Ben de bu sabah Twitter'da aa bak İstanbul'da fazla ölümler tuttu. Türk Tabipler Birliği Twitter'ında falan diye görünce girdim. Güçlü Yaman'ın dataları var. Ya yani o Almanya'daki çocuk böyle iğneyle kuyu kazarak topladığı datalar ve işte Türkiye'de de Güçlü Yaman erişebildiği veriler var. Güçlü Yaman erişemediği veriler var. Tamam mı? Onları Türk Tabipler Birliği'nin verilerinde de yok. Zaten de referans olarak da Güçlü Yaman'a gösteriyor. Kardeşim ne iş yaparsınız siz ya? Ne iş yaparsınız? Türk Tabipler Birliği Almanya'daki bir çocuğun, Almanya'da yaşayan bir Türk çocuğunun iğneyle kuyu kazdığı datayı verecekse bana siz ne iş yaparsınız ya? Sizin muhalefetiniz nedir ya? Hani iktidara sövüyoruz. Lan sizin muhalefetiniz de kimsiniz siz ya? Bu haldeyiz yani. Ben diyor idim ki kendi kendime hani muhtelif yerlerde. Kardeşim ben bilmiyorum da bu Türk Tabipler Birliği bunları biliyordur. Ya bilmiyorlar yani. Ya kendimi o kadar kötü hissettim ki. Türk Tabipler Birliği diye bir kurum var. Ve Türkiye'de fazla ölümlerin gerçek verilerini bilmiyorlar yani. Orada bulmuş gördükleri zaman onda lütfen bilmem hangi tarihten sonra bizimle paylaşıyor Twitter hesabından. Bu kadar ciddiyetsizlikle biz çok iyi hayatta kalıyoruz ya. Bu kadar ciddiyetsizlik, bu kadar datasızlık. Bir de bunlar bana bilim öğretmeye kalkıyorlar yani. Yani bilimsel pandemi yönetimleri falan vaaz ediyorlar. Böyle sizin bildiğiniz bilime tüküreyim ben. Elinizde data yok kardeşim. Datanız yok ne bilimi. Bak bu şeyi o yüzden bağlamayı istedim yani. Ya bak adam Merkez Bankası datalarına girdi ve işte 2 sene sonra patlayacak olan bir şeyi aslında adam o zaman söyledi. Ve o sayede bir şey oldu. Lan dataya bakın kardeşim. Koskoca Türk Tabipler Birliği'siniz. Sağda solda şov yapacağınıza bütün belediyelerden bütün ölüm istatistiklerini alın ve bu senenin ölümleri hangi yaş grubu aşılı mı aşısız mı falan bunları bize söyleyin kardeşim.
Ki bunları toplayabilecek sahada insanları var. O merkezlerde bulunuyorlar yani.
Yani bunları toplayamayacaklarsa niye toplayamıyor olduklarını, iktidarın bunların niye onlardan saklıyor olduğunu söylesinler. Evet. Ama şimdi böyle orada bir tek çocuk ya yani yazıktır günahtır ya. Bir çocuk bunları toplayabiliyor da siz bundan fazlasını toplayamıyor iseniz, analiz edemiyor iseniz ya sizin tabipliğinize de biliminize de bilimsel oradan bana işte çarkların dönmesi engellenmesi falan gibi böyle ham hayal komünistlikler yapıp güya muhalefet ediyorlar salaklar yani. Ben bunların komünistliği bile komünistliğe zarar ya. Varlıkları tabipliğe zarar. Neresine tutacağız bu memleketi? Sahiden zıvanan çıktım. Hani bugünkü öfkem aslında benim Türk Tabipler Birliği'ne yani. Ya sabah sabah onu gördüm. Aa çok şükür falan diye baktım. Ve ya tüylerim diken diken oldu ya. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz biz ya?
Durum böyle biraz.
Sonra işte hani iktidarın bu muhalefetin şu. Ondan sonra Kuzey Irak'ta yapılan operasyona mana yüklemeye, oradan tahmin yapmaya falan çalışıyor senin. Yani yapılacak bir şey yok. Orada 3 tane mevzi kazansa burada 5 tanesini kaybettirecekler bize ve bilmem kaç tane çocuğumuz telef olacak. Şu kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını öldüreceğiz. Bu kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ölecek. Sonra işte rezillik. Kimsenin bilimle, bilgiyle, datayla ve knowledge'la yani. İşi yok ya memlekette. Herkesin kafasında bir masal var. Alem bize düşman. O yüzden bu haldeyiz. Yani işte benim dayımınki gibi yani böyle. Siz bilmiyorsunuz. Ben şuradan gideceğim. Hop, Acemalısını satıp falan şuradan şunu halledip sonra elimizde avucumuzda ne varsa o gidecek. Sonra da ama bizi soydular. Yani seni soyacaklar kardeşim. Soyulmayacaksın. Soyulmamak için dünyanın nasıl işlediğini biliyor olman gerekiyor. Bilmiyorsan bilenlere sorman gerekiyor yani. Herkes kafadan bir ideolojik körlükle kimisi işte böyle bir İslamcılık, kimisi sosyalistlik, kimisi milliyetçilik, ideolojik körlükle böyle ham hayal bir şeylerin peşinden bizi seferber ediyor. Sonra ne diyeyim? Müslüman, zaten İslamcılık yapan Müslüman diye milliyetçilik yapan Türklükle alakası yok. Sosyalistlik yapan da işte
böyle.
Demekle alakası.
Şimdi Vietnam'da, Güney Kore'de ve Tayland'da bir veriler var. Nuriye Ortaylı, halk sağlığı konusunda çalışan bir doktor. Onun aktarımından ben izledim, takip ettim onun bir iki yazısından da yola çıkarak. Orada mesela çok başarıyla sonuçlanmış, yürüyormuş bu mücadele. Toplam ölü sayısı 100 civarında, yüzler mertebesinde. Şu an tam rakamları hatırlamıyorum ama bunun da altında başarının ana nedeni baştan itibaren şeffaf olmaları, bütün dataları paylaşmış olmaları, onu söylüyor. O başarı oradan geldi şeklinde ve buralarda aslında Türkiye'ye yakın nüfusa sahip ülkeler. Pekala Türkiye'de baştan bu datalar olmuş olsaydı, her birimiz üzerinde daha da rahat düşünebilseydik ve sonuç herhalde daha iyi olurdu diye tahmin ediyorum.
Şimdi bu Andrew Finkel neydi bu şifre
okumdan? Kıraathane, yoksullar şeydi.
Orada şey yaptı, bir tane program yaptı.
Moderatörlüğünü üstlendi.
Yani orada işte Amerikalı Stiglitz, Türkiye'den de
Ayşe Buğra
konuşacak. Çok şık bir, yani yeni yoksullar diye bu pandemi vesilesiyle ortaya çıkmış olan ekonomik tablo, toplumsal kesimler arasındaki paylaşım hakkında çok şık bir sunuş yaptı. Onun sunuşunu izleyince ben de oltaya takıldım yani. Bir küsur saatlik program. Oltaya takıldım, hepsini seyrettim. Sunuşu çok şıktı gerçekten. Durumu tarif etmek açısından hem edebi hem ekonomik bir ifadesi vardı. Sonra o Amerikalı Profesör Stiglitz'e gitti. Vay işte, acayip bir CV, acayip bir hikaye adamın ismi etrafında ve anlaşılıyor ki işte Amerika'nın yeni başkanının da kararlarında çok müessir bir şahısla karşı karşıyayız. Şimdi Finkel soruyor, yani sorduğu soru basitçe şu yani. Bak, böyle yeni yoksullar diye bir kavram ortaya çıktı. Hani dünyada böyle bir durum var. Bu nereye doğru evrilir? Adam başladı Amerika'daki datalar üzerinden. 40 dakika konuştu yani. İşte yarım saat konuştu. Ama yani sonuçta işte Amerika'daki datalar üzerinden ve işte demokrat politikaları övecek laflar etti yani. Ben şimdi onu izlerken, lan işte Ayşe Buğra'ya geldiği zaman Ayşe Buğra ne konuşacak? Çünkü adamın kullandığı dataların Türkiye'deki muadilleri yok.
Yok.
Bende yok. Muhtemelen Ayşe Buğra'da da yok diye bakıyorum. Yani o diyor ki işte şu yaş grubunda şöyle oldu. Mesela çok şık bir veri vardı. Yani işte orta sınıfın tasarruf oranları işte %2'ler mertebesindeydi. %25'e çıktı. Yani pandemi şu etkiyi yaptı. İşte K şeklinde bir gelişme var. Yani aşağıdakiler daha aşağı, yukarıdakiler daha yukarı gidiyor filan. Şimdi bu bizde de şimdi bunun işaretleri var mı? Var. Yani
toplam tasarruf rakamının da 5.4 trilyon dolar olduğu söyleniyor dünyada ve çoğunluğunun da Avrupa'da olduğunu, orta gelirli yani çalışanlar arasındaki tasarruf oranının Avrupa'da daha yüksek olduğu söyleniyor.
Evet. Şimdi mesela Türkiye'de şöyle şeyler var ve bunların rakamlarını bilmiyoruz. Yani bu süreç içinde kiralar olağan artış oranlarında artmayı sürdürdüler. Diyelim ki esnaf veya kiracının geliri düştü ama kirası arttığı için o düşen gelirden mülk sahibine bir transferi de gerçekleşti. Transfer artışı da gerçekleşti. Dolayısıyla mülk sahibinin kiracıya oranla avantajı arttı. Zaten avantajlıydı, avantajı arttı. Şimdi esnaf için de bu olay böyle oldu filan. Şimdi bunlarla ilgili elimizde data yok. Yani bunları toplayıp buradan bir takım analizler yapıyor falan değiliz. Şimdi Ayşe Buğra ne anlatacak diye bekledim ve Ayşe Buğra dünyanın ve Amerika'nın dertleriyle ilgili, o da onlarla ilgili konuştu yani. Yani nerenin datası varsa onu konuşabilirsin. Bizim halimiz bu. Yani data toplamıyoruz. Datanın üzerine olmayan böyle afaki, şimdi Ayşe Buğra böyle afaki ideolojik. Ve işte falancayı referans veren filancanın ekonomik teorisi. Ya teorilerinize tüküreyim. Bu teorilerin tamamı o datalardan çıktılar ve datalar değiştikçe değişiyorlar kardeşim. Ya bu teorilerinizle, bu bilmem kimlere referans vermekle bir pozisyon elde etmenizden bıktım yani. Ya bir oturun dataya saygı gösterin ya. Bak, bu pandemi bize vurdu. Sadece sağlık meselesi değil, her alanda sosyolojik olarak vurdu. iktisadi olarak vurdu, iktisadi olarak sosyolojiyi yeniden yapılandırıyor. Her anlamda yani şimdi bu yaşlardaki çocuklar, yani şimdi pandemiye çocuk olarak yakalanmış olanlar okula gidemiyorlar. Okula gidemiyor olmanın böyle işte eğitimci kafasıyla şu bilgileri alamadılar. Ya ne bilgisi? Orada biz hepimiz okula gittik, hiçbir şey öğrenmedik kardeşim. Bak ama orada bu çocuklar bu yaşlarda evde, bunlar önemli bir bölümde tek çocuk. Özellikle şehirlerde tek çocuk bu yaştaki yaş grubunda ciddi bir oranı yani. Evde annelerin babalarına maruz kaldılar. Ya bunun psikolojik etkileri neler vesaire falan. Yani benim yeğenim var. Sokağa çıkmaya korkar hale geldi. Buna benzer sayısız video izledim. Yani çocuk pencereden bakarken acaba hastalanacak mıyım diye korkuyor şimdi. Ya bu tür şeyler oluyor. Elimizde hiçbir data yok. Kimse bizimle bir data paylaşmıyor ama herkes bizimle teori paylaşıyor. Herkes bizimle sosyalist bilmem neler paylaşıyor. Milliyetçi bir şeyler paylaşıyor. Ya kardeşim ya bir data paylaşın. Sizin sosyalizminiz, milliyetçiliğiniz, İslamcılığınız size kalsın yani. Ya data paylaşın ya. Bak her şey, her yerimiz dökülüyor yani. Bağlamak istediğim şey şuydu yani. Şimdi Kavcıoğlu ya da Erdoğan ya da bilmem kim ne derse desin kardeşim, biz gözümüz, elimizde data var. Data var. Biliyoruz ki Merkez Bankası hazine üzerinden, devlet bankaları üzerinden piyasaya dolar bastı. Sonra o dolarları ödünç aldı. Yani sattığı doları güzelce benzetme yapmıştır rotaya. Yani sahip olduğun evi satıp kiraya çıktın. Tamam mı? Yani şimdi biz bunu biliyoruz. Yani sen ne gevelersen gevele, altın rezervleri falan filan diye ne gevelersen gevele, biliyoruz ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı da tahmin edebiliyoruz. Ama ne yaptığınızı bildiğimiz için tahmin edebiliyoruz. Hangi tarihte yaptığınızı, ne yaptığınızı, ne kadar yaptığınızı biliyoruz. Elimizde data var. O yüzden ağzımızı doldurarak konuşabiliyoruz ve o yüzden panikliyorlar. O yüzden panikliyorlar. Şimdi sen bana açıkla kardeşim, İstanbul'da geçtiğimiz yıl, bundan önceki 5 yıla kıyasla hangi hafta kaç kişi fazladan öldü? Bunlar hangi yaşta öldüler? Sen bunu, bana bunları açıkla.
Bunu CHP de açıklayabilir pekala. Yani CHP'de ya olduğu için belediyeler, onlar açıklamıyorlar.
Açıklayabilir tabii, işte açıklamıyorlar. Çünkü bunların tamamı aslında bizi vesayet edilmesi gereken bir özne olarak görüyorlar. Kimsiniz kardeşim siz? Siz Ekrem İmamoğlu, onun yanındakiler, siz Tayyipler Odası, siz Mevlüt Çavuşoğlu, siz, ya kimsiniz kardeşim siz? Bize vesayet etme hakkını, yetkisini kendinize görüyorsunuz. Kimsiniz? Hiçbiriniz benden daha zeki, daha akıllı değilsiniz. Birçok insandan daha zeki, daha akıllı değilsiniz yani. Ya aptal yerine koymayın bizi yani. Bunları açıklayabilirsiniz, açıklamıyor iseniz ben sizden şüphelenirim. Açıklayabilirsiniz yani. Elinizde bu data var. Niye açıklamadığınız benim kafamda soru işareti olarak durur. Derdimi anlatabildiğimi ümit ediyorum. Benim derdim böyle orada bir iktidar heyeti, burada bir filan falanla ilgili değil. Türkiye'de bir kavramlaştırma krizi var. Bu zaten var idi. Komploculuk. Yani böyle dünyanın işleyişi hakkında orada bir, burada bir takım insanlar bir takım kararları veriyorlar. Biz bunlara maruz kalıyoruz filan gibi dünyayı böyle açıklayan. Dolayısıyla ben şimdi ona ya bir yumruk atarım ya da işte onu şöyle dolandırırım, uyanıklık yaparım. Ben ondan daha zekice bir hamle yaparım filan ve oyun tersine döner filan gibi bir dünya algısı var. Ve bu bütün kesimlerde var. İktidarında, muhalefetinde, İslamcısında, milliyetçisinde, sosyalistinde. Ya dünya öyle çalışmıyor kardeş. Dünya öyle çalışmıyor. Öyle değil yani. Data varsa elinde ve bu datadan bir bilgi türetecek kabiliyetin varsa bir şeyleri kontrol edebiliyorsun. Bir şeylerin yolunda gidiyor bazı şeylerin yani. Şimdi bunlar olmadan...
Ne olup bittiğini daha iyi anlıyoruz.
Yani bunlar olmadan böyle makyajlarla filan bugünü geçirebilirsiniz, yarını geçirebilirsiniz. Ama yani bünye nereye varacak, oraya varacak bu kafayla ya. Derdim bu. Ondan sonra sen işte şimdi köşeye sıkıştığın için gidersin Kuzey Irak'ta benim çocuklarımı öldürürüz. Ötekisi köşeye sıkıştığı için 23 Nisan'da bayrakları metronun camlarına işte bizim ilkokuldayken astığımız gibi asar. Ya kardeşim şimdi bunu kime yapıyorsunuz yani? Lan bu benim yaş kuşağım için bir mana taşıyor sadece. Benim çocuklarım öyle bayrak asmadılar hatırladığım kadarıyla. Seninkiler astı mı? Ya hiçbir mana taşınmıyor. Şimdi bu mudur yani sizin 23 Nisan'la ilgili yapıp yapabileceğiniz, bu mudur yani? Ama işte herkes köşeye sıkıştığı için böyle simgeler üzerinden bir şeyler pompalayıp duruyor. Sonra bu toplum işte böyle bölünmüş toplumda, böyle aptal toplumda. Yani aptal olan sizsiniz ya.
Evet, böyle deyip bitirelim.
Yoksa sen kriz getireceksin diyorsun.
Evet. Evet sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Hafta içi saat 16'da her gün Cuma günü hariç Clubhouse'da buluşuyoruz. Cuma günü de akşam 21'de bir araya geliyoruz. Orada da bu tür değerlendirmelere ve sizin katkılarınıza daha çok yer vererek bir program yapmaya çalışıyoruz. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.